Tamam, başladık.
Ne? Oluş dedik, varlık ve yokluğun birliği. Kavramların, yani burada arı kavramlarla ilgileniyoruz. Mantık biliminin bütün içeriği arı kavramlarla dolu. Yani burada özne kavramını inceliyoruz. Özneyin kendisini değil. Böyle bir ayrım var. Nitelik kavramını inceliyoruz. Ama şey değil, niteliğin kendisi diyebileceğiniz bir şey var mı? Belirli nitelikler, yani sarılık, yeşillik, onu incelemiyoruz. Genel olarak özdeyi, genel olarak niteliği inceliyoruz. Ve peki genel olarak özdekten başka, genel olmayan özdek nedir?
Tikar mı?
Tikar özdek nedir dediğimiz zaman, bir galaksi, bir dünya, bir elektron, benim bedenim, herkesin bedeni.
Tahta.
Evet, her şey. Yani özdeksel olduğunu bildiğimiz
Birçok
her
şey. Tiker.
Bunlar nasıl?
Tiker, kültür olarak almıştı. Tümel, medeniyet olarak almıştı. Tekil de insan olarak almıştı.
O ne?
Öyle bir üçleme.
Şimdi o
üçlemede... Trilojiler var böyle, triloji.
Onlara gitmeyelim. Çünkü orada o tür bağıntılar, üçlemeler falan, çünkü onlarda çok terim var. Ve o bağıntılar söz konusu olduğu zaman o bağıntıların nasıl olduğunu anlamamız gerekiyor. Gerçekten o terimler arasında bağıntı var mı? Ve tasımlara falan çok daha ileride geleceğiz. Şimdi burada kavramla ilgileniyoruz ve kavramı düşünürken, yani Hegel'in burada ön sözü var, burada da küçük mantıkta da şey var, düşüncenin nesnelliğe karşı tutumları diye üç bölüm yazmış, bir de ön kavram var. Hegel şey yapıyor, kapandı mı?
Şey mi?
Şarj mı? Şarj mı? Kabloyu ayarlayabiliriz o taraftan. Tamam. O zaman şimdi kavramın, yani mantık biliminde neyle ilgilendiğimizi kavramak çok önemli ve o çok zor bir şey. Çünkü özdek dediğimiz zaman bu nedir? Yani bu kavram mıdır yoksa fiziksel özdek midir? Çok kolay gibi görünüyor bir noktada ama genellikle o kadar kolay olmadığını görüyoruz. Bunlar karışıyor. Yani mantık biliminde bir bakıma soyut bir alandayız ve uzay ve zamanda değiliz. Görgül nesnelerle ilgilenmiyoruz ve arı kavramlarla, arı diyoruz. Yani arının anlamı belirli kavramlarla değil bir bakıma, ya da tiker kavramların tikerleşmeleriyle ilgilenmiyoruz ama kavramların kendileriyle, doğrudan doğruya kendileriyle ilgileniyoruz. Ve eğer şeyse, burada kavramın doğası nedir demişiz geçen hafta. Yani kavramın doğası demek, kavramda sanki onun kendisinden başka bir şeyin kapsanıyor olduğunu inliyor o soru. Öyle bir şey yok. Bir kavramın doğası kendisi. Ve kavram dediğimiz zaman asla ve asla kavramdan başka bir şey düşünmeyeceğiz. Yani bu zor geliyor ama eğlenceli olabilir. Varlık kavramını düşünmek gerektiği zaman varlık diyeceksiniz. Nokta. Hiçbir şekilde onu resimlendirmeye, tasarımlamaya, imgelemeye falan çalışmayacağız. Varlık. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Hatta varlık varlıktır da diyebilirsiniz. Parmenides gibi. Daha sonra varlık varlıktırın eksik olduğunu göreceğiz. Varlık aynı zamanda yokluktur da diyeceğiz. Ve onun da mantığını göreceğiz. Yani onlar fetva gibi gelmeyecek. Neden öyle olduğunu bizim düşüncemiz, her birimizi kendi düşüncesi bulacak ve o bağıntılardan bir sistem oluşacak. Yani onu yöntem ve yöntem bağlamında da ele alacağız. Defalarca ele alacağız. Şu an geçen hafta bu varlık konusuna dizginin başlangıcından girmiştik, değil mi? Yani dizge, mantık dizgesi bir yerden bir şekilde başlayacağız mantık bilimine ya da usul çözümlemesine. O başlangıcın ne olduğu konusunu Hegel inceliyor burada ve başlangıcın dolaşsız olması gerektiğini kabul ediyor. Çünkü başlangıcın karakteri o. Yani başlangıç ilk olan demek ve ilk olması, onu önceleyen başka bir şeyin olmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla sözcülük kullanıyor ama kavram olarak neden varlığı seçiyor? Sistemin, dizginin girişi olarak onu düşünebiliyor muyuz? Yani
sonra diğerleri ona mı bağlayacak? Dolaysız olan bir şey olduğu için.
Dolaysız olduğu için.
En yani, basit olduğu için.
Şimdi dizge dedik, başlangıç dedik. Başlangıç dolaysızlığı gerektiriyor ve dolaysız bir kavram gibi bir şey gerekiyor. Yani burası karışık çünkü varlık da dolaylı, varlık da bağlantılı. Dolayısıyla o bağlantıların zorunlu olması, onu da dikkate alırsak, varlığı başlangıç olarak almamız ancak o bağlantılarını askıya almamızla olarak, yani soyutlama diyoruz ona, bağlantılarından ayırmayı. Soyutlamanın ne olduğunu biliyoruz değil mi? Soyutlama bir kavramı yalınlığı içindeki, yalnızca kendisi olarak almak demek ve onu bütün ilişkilerinden koparmak demek. Aynı zamanda bu arılıkla da örtüşüyor. Bir şey yalınsa, yalnızca kendisi ise, yani arı beyaz dediğimiz zaman orada beyazın herhangi bir tonunun olmamasını ve başka renklerin hiçbirinin bulunmamasını düşünüyoruz. Arılık o demek. Varlık o anlamda yalnızca kendisi ve o yüzden de şey, dolaysız.
Yerden de başlamak
zorunda yani. Evet. Ama herhangi bir yerden başlamak kabul edilmiyor. Yani başlangıç karakterini taşıyor olması gerekiyor ve
felsefe dizgisi başlangıç için varlık. Yani varlık konusunu ve başlaması biraz zorunluluk gibi de yani.
Evet. Neden?
Şimdi, felsefenin ana konusu varlığı anlamak. Hmm. Sorgulamak. O sebeple.
Şey diyor, devam edecek misin? Girersin yine oraya. Ancak bilimin başlangıcı ne ile yapılmalı? Bu sayfa 49 büyük mantıkta. Ancak yakın zamanlarda felsefede bir başlangıç bulmada yatan güçlüğün bilinci kendine göstermiş. Yani şimdi Spinoza Thales'le başlıyor. İşte Leibniz Monad'la başlıyor ve bilmem Jean-Paul Sartre varoluşla başlıyor. Varoluş özel önceler diyor. Thales suyla başlıyor. Her şey sudan gelir diyor. Yani arke sözcüğünü kullanıyor şeyler. Sosyetikler. Arke ilk demek. İlk ondan öncesinin o kendisinden önce başka bir şeyi kabul etmeyen bir nokta demek.
Arkeik.
Arkeik, evet, arkeoloji falan, yani o arke, yani genel olarak ve yalın olarak ilk ya da ilke demek, belki ilke diye de çevirebiliriz. Ve ilkenin anlamı o, ilke, yani gündelik kültürde ilkeden söz ediliyor, işte şu ilkeler, bu ilkeler falan, altı ilke. Ama ilkenin kavramını düşündüğümüz zaman o gündelik tasarımdakinden biraz farklı bir şey buluyoruz. Ve kavramla ilgileniyoruz. Felsefede her şeyin kavramını bulup onu kullanmamız gerekiyor. İlke, ilkenin özelliği şu. İlke gerçek varlık, gerçek ilk. Ve eğer gerçek ilk o ise, o zaman o zaman birincisi, her şeyin ondan oluşması gerekir. Thales'in arkeist durumunda olduğu gibi. Ondan sonra, herkesin, her şeyin onun yoluyla oluşması gerekir. İkisi ayrı şeyler. Ve her şeyin ona geri dönmesi gerekir. Arke'nin Arke kavramından mı geliyor? Neden? Yani bunları mantıksal olarak düşünemeyiz. İlk olduğu için bir bakıma ilk ve tek aynı mı?
İlk ve tek aynı değil.
İlk ve tek.
Aynı
tek. Eğer tek varsa, şimdi kavramlara dikkat edelim. Tek varsa, Parmenides'in şeyi buydu. Bir var diyordu ya da tek var diyordu. Çok yoktur.
Tek aynı zamanda ilktir ama ilk aynı zamanda tek değildir.
Niye?
Çünkü ilk olur, ilkten sonra ikinci, üçüncü, beşinci gelebilir ama tekse bir şey.
Evet.
İlk ol, yani tekse zaten üçüncüsünden, beşincisinden, sekizincisinden evet. Bahsedemeyiz.
Güzel. Peki, tek gerçekten de tek midir? Yani tek kendisi olmadığı zaman, tek olmadığı zaman ne olabilir?
Karşıtı.
Çok olabilir. Evet, karşıtı olabilir. Ve şimdi onu geçen hafta konuşmuştuk. Yani Parmenides, Zenon falan çokun varlığını çürütmeye çalışıyordu Zenon. Çünkü çokun varlığını, çokun olanaksızlığını gösterirse birin varlığını doğrulamış olacaktı. Yani Parmenides'i haklı çıkarmak için argümanlar kusamlamalar geliştiriyordu. Ya da paradokslar. Şimdi eğer ilk onlar gibi yapalım, ilk varsa ya da varlık varsa başka şeylerin durumu ne olacak?
Ondan doğmuş olacaklar.
Ondan doğmuş olacaklar. Güzel.
Onda bağıntılı olacaklar, ilişkili olacaklar.
Evet.
Ona göre bir pozisyon almış olacaklar.
O pozisyonun değeri ne olacak? Şimdi şöyle bir şey var. Varlık yalnızca varlık gerçektir diyor Parmenides. Ama ondan doğmuş olan şeyler onun türevleri olarak onlar gerçek değildir. Niye bu şeyi kullanıyor ya da böyle bir ayrım yapıyor? Yani eğer o çokluk da varlık kadar değerli olsa o zaman bir diyemeyecek ya da varlık diyemeyecek. Yalnızca varlık vardır diyordu ya. O zaman başka şeyler de vardır demek zorunda kalacaktır ve kendi kendini çürütmüş olacaktır. Varlıktan doğan şeyler varlığın değerini ya da ağırlığını taşımıyorlar. Yani Parmenides'in değil, çok akıllı bir insan, aptal da değil ve varlıktan başka şeylerin olduğunu da biliyor, görüyor.
Bunların geçici şeyler olduğunu evet. Söyleyebilir. Yani görüntüler olduğunu söyleyebilir. Yani...
Evet. Görüngüler olduğunu söylemesi gerekiyor ve öyle yapıyor. Yani onların olmadığını söylemiyor. Hayal görüyorsunuz demiyor. Dış fenomen dünyası var ama fenomen dünyası, görüngü dünyası gerçek değil.
Ama onu fenomen olarak mı söylüyor
acaba? Evet. Çünkü görünme sözcüğü onlarda da var.
Biliyor bu sözcüğü diye. Parmenides'i materyalizmin kurucusu mu dediler sonra bir zamanlarda?
Diyebilirler. Çünkü Parmenides'in biri aynı zamanda da şey, küre. Evet. Küre. Yani yuvarlak bir küre ve şey, onu öyle düşünüyor. Parmenides'in şurada var, felsefe tarihi. Parmenides'in kendi sözlerini de şey yapabiliriz. Burada fragmanlar.
Var.
Yoktu ama onlar gibi bir şeyleri vardı değil mi? Parmenides'in şeyi var, fragmanı var. Gerçeklik yolu, aletheia. Orada şunu diyor. Düşüncenle uzakta olsalar da sanki elinin altındaymış gibi olan şeylere kararlılıkla bak. Düşüncen ne diyor? Kararlılıkla bak. Neye? Uzakta olsalar da sanki elinin altındaymış gibi olan şeyleri. Var olanı, var olana sımsıkı sarılandan kesip atamazsın. Şimdi bu çevrenin doğru olduğunu kabul edelim. Var olanı, var olanı sımsıkı sarılandan kesip atamazsın. Biraz anlamsız geliyor değil mi? Var, O ne kendini düzenli olarak dışarıya saçar ne de bir araya gelir. Başladığım yerde her şey birdir benim için. Çünkü yine geriye oraya geleceğim. Şimdi gel diyor, düşünebilecek biricik bilme yollarını söyleyeceğim. Ve sen sözüme kulak verecek ve onu saklayacaksın. Birincisi vardır ve olmaması olamaz. Bunu söylüyorum. Neyin var olduğunu söylemiyor. Baştan bu inanç yoldur. Çünkü ona gerçeklik eşlik eder. İkincisi yoktur ve zorunlu olarak olmamalıdır. Şimdi bunlara biz özne olarak varlığı ekliyoruz. Yani varlık vardır ve olmaması olamaz. Yokluk yoktur ve zorunlu olarak olmamalıdır. Bu diyor, dinle beni, tüm gerçeklikten yoksun olan yoldur. Çünkü olmayanı bilemezsin. Bu olanaksızdır. Ne de bildirebilirsin. Çünkü düşünülebilen ve olabilen aynı şeydir. Sözü edilebilenin ve düşünülebilenin var olması zorunludur. Yani bunlar şey gibi, biraz böyle mistik gibi de gelebilir.
Evet.
Ama
biraz topluluklar.
Yani daha iyi bir çeviri yapılabilir mi Yunanca'sına dayanarak falan. Yani onlar ama olabilecek. Yine de Parmenides'in düşüncesi yeterince açık. Varlık vardır, yokluk yoktur diyor. Bu paradoksal bir şey değil mi? Yokluk yoktur diyor. Yani yokluktan varmış gibi söz ediyor. Evet, ama yoktur diyor. Yani o var olan bir şey yoktur. O paradoksa düşmek zorunda. Çünkü şu an biz daha dialektik bakış açısından bakıyoruz. Yani karşıtları ilişkilendiren düşünme yolundan bakıyoruz. Ve karşıtlar şey değil. Reddedilmesi gerekli şeyler değil. Yokluk vardır. Nerede vardır yokluk?
Varlığın olmadığı yerde.
Düşüncem ne vardı? Yani ben yokluğu düşünüyorum. Herkes düşünüyor. Yokluk bir nesne değil. Bir cisim değil. Bir düşünce. Ve bir realite mi yokluk?
Kavramı.
Yani fizikçiler şeyi kabul etmiyorlar. Boş uzayı kabul etmiyorlar. Vakum diye bir şey yok. Fizikçiler için.
Realitesi yok.
Ne, uzaysal yokluk. Nasıl bir yokluktan söz ediyoruz?
Nasıl bir varlıktan söz ediyoruz?
Ya kavram. Şu anda Parmenides düşünürsek. Kavram olarak ama Parmenides kavramla da kavram değil diye bir ayrım yapmadan yokluk yoktur diyor ve
var olduğunu söylemiş.
Yokluk yoksa varlık vardır. Varlıkta karşıtı belirlenmeden nasıl kendi kendini nasıl ifade edilebilir o zaman? Yani yokluğun yok olması durumunda bütün zemini varlık kaplar. O zaman varlık olup da hani yokluğun olmadığı durumda zıttı olmayan bir şey. Yani gecesiz gündüz gibi bir şey olur.
Diyalektik bakıldığında hani varlığın olumsuzlanması nasıl yokluk?
Varlığın olumsuzlanması yokluk tam daha fazla. Yani olumsuzlanmış varlık demek zorundayız.
Hiçlik mi oluyor? Varlık.
Yani yokluk diyemiyoruz yani. Olumsuzlan...
Varlığın olumsuzlanması dersek o yokluk olmaktan farklı olacak. Hı. Olumsuzlanmış varlık yoklukla aynı şey olmayacak. Yani bunlar belki daha sonra daha anlamlı gelecek ama arada yani çünkü burada göreceğiz, Hegel yokluğu da dolaysız olarak alıyor. Olumsuzlama ise onu dolaylı kılma anlamına gelecek ve o zaman mantıksal olarak şey yapacağız. Orada göreceğiz. Yani yokluğun belirli yokluk. Bir şeyin yokluğu. Yani bir şey vardı ve o yok oldu. O zaman o belirli yokluk. O belirli yokluk, yoklukla aynı şey değil. Belirli varlık da varlıkla aynı şey değil. Varlık ve yokluk başka hiçbir şey içermeyen ve güzel. Varlığı düşündüğümüz zaman şey...
Yok yani karşılığını bilmeden yokluğun neyin yokluğundan bahsedebiliriz? Kelime anlamında yokluk demek bildiğin bir şeyin olmaması demek değil mi?
O da yoktur diyor. Yani ne olduğunu söylemeden yoktur diyor.
Kavram olarak yok.
Yokluk, Türkçe'de o kavram
yani var. Yani hani kitap yok, işte masa yok, işte... Hayır yani yokluk tamam, bu şimdi biz nitelik olarak söylüyorum da... hani varlığı da işte küre dedik, hepsini teker teker... sonra nitelikli teker teker düşündük, inceledik. Yani kavram olarak yokluk... varlığı kabul etmeden söyleyemiyoruz yani.
Evet, yani güzel. Şimdi yokluğu söyler, düşünürken onu var yapıyoruz.
Evet, yani.
Ona bir varlık yüklüyoruz ki düşünüyoruz.
Yani değil mi bir?
Tamam, bu problem o zaman çok zormuş gibi göstermeyelim. Yani yokluk dediğimiz zaman onun varlığından söz etmiş oluyoruz. Bu paradoks değil. Parantezin neden öyle düşündüğünü anlayabiliriz. Eğer yokluk yoktur düşüncesine takılırsak, onu da diretirsek diretebiliriz. Yani bu şey değil, olanaksız değil.
Sadece varlığın varlığını açıklamaya çalıştığı için öyle
mesulmuş.
Evet.
Aslında varlık
vardır.
Aslında varlık kavramını da kafamıza yerleştirmek için yokluk kavramını düşünüyoruz aslında, değil mi?
Varlığı sandık olarak yani, açıklamaya çalışmış.
Evet. Varlık aynı zamanda Tanrı olmak için.
Evet.
Yani şimdi Parmenides'in önce Xenophanes diye bir şey var. Ve o aynı zamanda bir ya da Tanrı diyor. Parmenides onun öğrencisi. Ama önemli olan ad orada Parmenides ve o şey. Aynı zamanda bunlar panteist. Dedik ya, eğer niye panteist oluyorlar onu anlamaya düşünün, çalışın. Eğer yalnızca varlık varsa, yalnızca bir varsa ve başka hiçbir şey yoksa, gerçek varlık doğal bir bilinçte aynı zamanda Tanrı olarak da düşünülebilen bir şey. Neden öyle düşünülüyor? O şeye bağlı. Yani kültürün gelişmişlik düzeyine bağlı ve bir de Yunanların Tanrı düşünceleri bugün bizlerin Tanrı düşüncesinden daha farklı. Yani Yunanlar Tanrı tek Tanrı olarak düşünmüyorlar genel olarak. Onun dışında insana egemen olarak da düşünmüyorlar. Öte dünyanın efendisi ya da insanı yargılayan bir güç olarak da düşünmüyorlar. Yani Yunan tanrısı şey, genellikle şeye indirgeniyor. Yüksi sonsuz olana, yaratılmamış olana indirgeniyor. Ve de Parmenides ya da Helenistler tanrıdan söz ettikleri zaman onların tanrıları şey değil. Yani Yahudilerin ya da Müslümanların ya da Hristiyanların tanrısı değil. Aristoteles için de aynı şey geçerli. Onlar Tanrı dediği zaman
yargılayan ve
öyle bir şey yok. Yani o yaratılmamış olmayı, her şeyin kaynağı olmayı falan. Muhtemelen o daha yani o modern dinlerdeki ya da üç dindeki Tanrı kavramının içeriği de o şeyden geldi. Yani aynı düşünce kaynaklarından da gelmiş olabilir. Ama İbranilik şeyden eski. Musa, bunların hepsinden eski.
Platon döneminde Yunanlara bu tür inançları yaygın bir şekilde var mıydı yoksa?
Hangi inançları?
Yani işte kendilerine göre olan tanrı kavramları.
Bütün Anadolu'da var, bütün Mısır'da var, bütün Mezopotamya'da var tanrı kavramları. Yani eğer ekinler büyüyorsa ve onlar insanlar tarafından yeniyorsa ve insanlar onunla onu Demeter veriyor.
Yani her şey o
ve evet her şey tanrısal. Her şey. Yani işte haberci tanrısı var. Yani biliyorsunuz Yunan tanrı. Mezopotamya tanrıların sayısı 50.000 olarak hesaplanmış.
Ben onu şundan dolayı sordum. Platon'un görüşünde bütün bu şeymiş ya, hani insanları ve mağaradaki görüntüler olarak görüntülerinin başka bir yerde olduğu
var ya. Yani. Evet.
Benim Yunan düşüncesiyle çakışması da
biraz daha şey yap. Ayrıntılı. Yani şey, mağara miti.
İdeal.
İdeal bir yani gördüğümüz her şeyin aslında idealinin
evet.
Artık hangi seviyede nerede olduğunu düşündüğünü bilmiyorum.
Ama, evet. Ama bu o Platon, bunlar ön Sokratikler ve Platon'la ön Sokratikler arasında, örneğin Parmenides arasında aşağı yukarı 200 yıl kadar bir şey var, süre var.
vermeliyiz daha önce.
Yani bunlar da henüz neyin başladığını bile bilmiyorlar. Yunanlılar felsefe Yunanlılarla başlatılıyor. Aynı dönemde Çin'de de şey var, Konfüçyüs var. O da kaçıncı yüzyılda? 7. yüzyılda mı?
Olabilir.
Öyle diyelim, varsayalım. Yani. Ve bir bakıma Yunanlılarla yarışı diye onlardan daha da eski ama Konfüçyüs de yani Çin'de bu tür geliştirilmiş bir felsefi şey yok. Yani Çin felsefesi ya da Hint felsefesi yok demek doğru değil. Yin ve yang'ı hemen insanlar şey yapıyorlar. Varlık ve yokluğa falan benzeştiriyorlar. Ama onun eşitlemelerinin nedeni yine şeyi, kavramsal düşünceyi, kurgun düşünceyi ya da diyalektiği bilmemelerinden kaynaklanıyor. Yani doğal bilinç için yin ve yang şeyle varlık ve yoklukta falan ya da genel olarak zıtlıklar şey. Evet.
Zıtlık durumu var ama iyiyken.
Elbette var. Yani erkek ve kadın arasında işte iyi ve kötü arasında zıtlık şey değil. Yani burada diyalektiğin Parmenides'te olan şey felsefenin içine alınıyor. Felsefe olarak kabul ediliyor. Çünkü yani onun kavramsal düşüncenin başladığını söylüyor Hegel. Yani ilk kez şeyle Parmenides'le felsefe tarihinde tasarımlardan ya da böyle yani hava, su, ateş gibi imgesel düşüncelerden kurtulup arı kavrama geçiyoruz diyor. Çünkü arı kavrama geçtiğimiz zaman şimdi esas yani belki bunlar çok şey olabilir. Daha sonra verebilir işte. Kavrama gelmek demek burada en başta istediğim şey oydu. Bir kavramı arılığı içinde yalnızca kendisi olarak düşünmek gerekiyor. Felsefenin toprağına girmek için. Tasarımlarla giremeyiz. Ya tasarımlarla felsefeye benzer, felsefeye andırımlı bir şey yapılabilir. Thales'in falan yaptığı o. Thales her şeyin ilkesi sudur diyor ya da arke sudur. Ve o yanıyla felsefe tarihinin başına koyuluyor Thales. En başına. Yani bir şey konmuyor. Yin ve yangın şeyleri, çıkarsayıcıları ya da onların o kültür konmuyor. Çünkü Thales orada her şeyin kökeni olan bir evrenselden söz ediyor. Yani ama orada kavram henüz şey değil. Parmenides'te olduğu gibi net açık olarak bulunmuyor. Su her şeyin kökeni, her şeyin tözü ve her şeyin gelip en de sonunda ona geri döndüğü şey. Su ve varlık arasında tasarım ve kavram arasındaki fark var. Tasarımla felsefe yapamayız. Kavramla felsefe yapabiliriz. O yüzden kavramın ne olduğu konusunda sürekli şeyimiz, bilgimiz derinleşmeli, güçlenmeli. Bir ilk anda kavramı soyduğu için nasıl?
Niye Konfüçyüs'le başlamamış diye düşünüyorduk da. Yani kavramlardan bahsetmiyoruz. Thales bir de ilki arıyor herhalde değil mi? İlk.
Evet.
O yüzden Konfüçyüs'te karşılıklar var ama ilk yok. Şuna gelmiş demiyor. Arke yok yani.
Yani şeyde, çok genel olarak Çin'de bir Platon yok, bir Aristoteles yok. Daha sonra örneğin bir Ökides yok. Çin geometrisi diye bir şey yok. Yunan geometrisi diye bir şey var ve o geometri, Yunan geometrisi, yani Ökides'in o zaman 2000 yıldan daha uzun bir süre önce kağıda geçirdiği, yazdığı kitap, yani top derlediği geometri daha sonra Galileo tarafından kullanıldı. Ulu Bey tarafından kullanıldı. Daha önce tabii şey Ptolemy tarafından kullanıldı İskenderiye'de ve daha sonra Kepler tarafından kullanıldı. Daha sonra Newton tarafından kullanıldı. O geometri. Yani Yunan geometri. Çin'de şimdi konumuz şey değil. Çinleri ya da Hintleri değil mi? Onlara karşı bir şeyimiz yok. Önyargımız yok. Yani ya da başka kültürlere karşı. Ama bir Çin'de Descartes yok. Çin'de Farabi yok. Hindistan'da da yok. Ama bu demek değil ki orada felsefe denebilecek şeyler yok. Var ama o felsefeler çok çok çok şey. Yetersiz. Ve onların yani burada insanlar yine alınıyorlar. Batı nefretleri kendileri gösteriyor ve objektiviteyi kaybediyorlar. O yüzden o konuda daha bir soğukkanlı düşünmek gerekiyor. Yani Çin'in kapalı kültürü, donuk kültürü değişime tamamen kendini iyice değişime karşı izole etmiş olan kültürü kendi içinde de bir şey yapmıyor. Değişmiyor. Ve yani şey dedik, Çin alfabesine baktığımız zaman başlangıçta binlerce harf var. 4000, 5000 falan. Ve bu bunun gelişmesi şey değil. Onu 20-30 karaktere, soyut karaktere indirgeyip Latin alfabesine benzer ya da Fenike alfabesine benzer bir alfabe yapmak değil. 5000 karakter yerine 10.000 karakter geçiyor. O daha da zorlaştırıyor şeyi. Oradaki eğitimi. Bunlar evet biraz belki de duygusal konular ama öyle bir duygusallık olmaması gerekir felsefede. Yani Çin Hindistan gibi kültürlerde Asya'da genel olarak niye gelişmiyor diye sorarsak onun bir sürü yanıt verilebilir. Niye gitmemiş o kültürler? Niye orada insanlar sanatta, bilgide, etikte, politikada gelişmiyorlar?
Özgür
değil. Evet, özgür değil.
Japonlar da ama aynı yerdeler. Nasıl? Onlar daha mı özgürler?
Japonlar...
Onlar da kapalı. Onlar da kapalı.
Onlar da kapalı.
Ama onlar çok gelişmiş. Teknolojik
olarak gelişmiş.
Düşünce dünyalarında bir gelişmiş diye rastlayamıyoruz.
Modernler aynı zamanda.
Şimdi onları tarih felsefesinde indireceğiz daha iyi. Nasıl?
Ne? Kendileri de aynı şeyden şikayetçi. Kendi bilim adamları da o kapalı ve özgür olamamaktan şikayetçi. Özellikle bir şeyden.
Yani...
Bunun bir sürü ülke var öyle. Türkiye'de de yok.
Japonya Batı'nın şeyi değil, evet. Parçası değil. Türkiye Batı'nın parçası. Yani Türkiye Osmanlı'dan başlayarak Batı'na ama Japonya öyle değil.
O kadar bilimde ve teknolojide gelişiyorlar. Şimdi, bilimde de çok gelişmiş durumda. Ama yaratmıyor
Japonlar.
Kendileri yaratıcılık sıfır.
Ama nasıl?
Sadece mevcut yaratılmış olanı tabii düşük maliyetli. Bütün numaraları düşük maliyetli.
Çin'i demiyorum ben.
Japonya için diyorum. Kesinlikle Japonya için. Kendileri icat ettiği son 20 yılda bir tek sinek kağıdı ile ilgili bir şey icat etmiş. Hiçbir şey icat etmiyor.
Amerika icat ediyor onlar.
Küçültüyor, maliyeti düşürüyor.
Şimdi teknoloji ayrı bir şey, bilim ayrı bir şey. Yani teknoloji...
Bilim üretmiyor Japonlar.
Evet, yani bilim kim üretti? Bilimi Avrupa'da bugün kullanılan bilim, eğer şeyi saymazsak, görevlilik kuramını bir tarafa atarsak, kuantum mekaniği denen şey Avrupa'nın görevlerinde. Ondan önce bu manyetik elektrikle ilgili bütün altyapı, kimya ile ilgili bütün altyapı ve matematiğin kendisi de bunların hepsi şey modern dönemde Descartes tarafından, Leibniz tarafından, Newton'u da sayalım. Ondan sonra Faraday ve James Clerk Maxwell tarafından yapıldı. Yani bütün bu elektrik motorları, dinamolar, manyetizma ile ilgili her şey hemen hemen Faraday ve Maxwell tarafından toparlandı ve bugün kullanılan bütün elektronik teknolojisi temelde o şey o yasalara bağlı. Tabi biraz da şey.
Japonların diğerlerinden bir büyük farkı çok disiplinli olması olabilir belki. Yani üretimdeki başarıları ve şeyleri.
Çalışkanlar.
Çok disiplinli başarılı. O şey ilişkileri yani saygı ilişkileri.
Çok ilişkileri. Kendini örgütle
çok baskıyla
yine eğitim konusu. Evet. Japonlarda çok önemli.
Şimdi Japonya'yı inceleyeceğiz. Yani, evet. Doğru. Yani ona önümüzdeki haftalarda çok ayrıntılı olarak incelemeye çalışacağız. Çünkü yaza kadar şeyimiz var. Zamanımız var ve Japonya, Avrupa'da Almanya önemli, Fransa önemli, İngiltere de önemli. Ama Japonya'nın durumu şey, eksantrik yani onu bir anlamamız gerekiyor. Ön yargısı olarak. Şimdi tamam bu felsefe ve bilim Batı'nın şeyi, Batı'nın değerleri, Doğu'nun değerleri değil. Çünkü orada, burada bizim elimizin altındaki gibi bir felsefe hiçbir zaman olmadı. Bizim elimizin altındaki gibi bir bilim birikimi hiçbir zaman olmadı. Ve onu da ancak işte 20. yüzyılda, 20. yüzyıla doğru ya da belki 19. yüzyılın sonlarında almaya başladı Japonlar ve Asya'ya. Yani daha önce orada şimdi yine şey yapmıyor değil mi? Fazla girmeyelim. Evet. Çünkü ona da dirençleri var. Yani kendilerini izole etme konusunda onlar çok kararlıydılar. Ve Batı oraya zorla girdi. O izolasyonu zorla kırdı. Japonya'da, Çin'de kendini izole etme eğiliminde. Şimdi... Nasıl?
Hayır, kavrama dönelim deyince Thales ve Parmenides'i karşılaştırıyoruz.
Evet, tasarım ve kavram. Thales ve Arke bir tasarım. Tasarımın ve kavramın ilişkisi önemli. Yani eğer bir dediğimiz zaman yalnızca bir kavramını düşünüyorsak, bir sayısını düşünmüyorsak ya da tek bir cismi düşünmüyorsak, bir kavramını düşünüyorsak o zaman o yeterli. Ama herhangi bir şekilde onu resimlendirirsek o zaman o kavram değil. Yani onunla felsefe yapmıyoruz. O şey değil, felsefenin gereci değil. Daha kavramın ne olduğunu anlamak için daha kolay şey şu. Nokta. Noktayı düşünün ve noktayı düşünürken onun uzaydaki herhangi bir şekilde cisimsel bir şey olmadığını düşünün. Yani bir alan içindeki siyah bir benek nokta değil. O benek bir alan. Nokta boyutu parçası olmayan diyordu Ökides. Yani boyutsuz olan bir şey düşünün. Şey yapamazsınız, onu resimlendiremezsiniz. Resimlendirdiğiniz her anda o tasarım olmayacak. Kavram olmayacak. Soyutlama bu. Çizgi, yani çizgi de kalınlıksız olduğu için ya da genişliksiz olduğu için onu da şey yapamayız, resmi yapamayız. Yani şu anda bütün yaşamınız boyunca gördüğünüz noktalar aslında nokta değil. Çizgiler, onlar da çizgi değil.
Aslında yani modern matematik öğretilmeye başlandığı andan itibaren bu kavramlar neredeyse yerleştirildi gibi geliyor bana.
Tasarım olarak.
Şey olarak o kavramlar normalde bu kavramlarla matematik öğretilmeye başlandı.
Çok kolay tabii evet. Kavramlar. Yani noktayı küçük bir çocuk da 5-6 yaşındaki çocuk çok güzel geometri öğrenebilir. Sonra?
Yani kavram konusunda o kadar şey değil galiba. Yani kavramı kavradık gibi bir şeye
kavram geliyor. İnsanda hemen gelişmeye başlıyor. Düşünme yetisiyle birlikte. Yani çocuk herhalde ilk bebek birkaç ay içinde ya da belki daha uzun bir süre herhangi bir sözcük söylemiyor. Ne zaman başlıyor? 2 yaşında falan
bir,
başlıyor.
1
yaşından sonra başlıyor.
Ama ondan önce anne falan diyor. 1,5 anne baba dedi diyor.
Orada anne ve babanın anlamı konusunda da hemen hemen hiçbir şey bilmiyor. Sadece belki de sözcüğü belli bir insanla çalıştırıyor ya da bağlıyor yani. Kavramsal düşünce geçmesi yine yılları alıyor ve dille birlikte tabii ki. Şimdi deneyim konusuna girmeyelim. Daha sonra gireriz belki de. Yani kavramlar bizlerde var. Ve çünkü herkes ustalaşıyor. Herkes logo ustalaşıyor. Ve önemli olan onun özgürce gelişebilmesi. Ve yani en ilkel filtre bile belli bir noktaya kadar gelişimi götürüyor ve ondan sonra takılıyor. O kalıyor orada. Yani o omzundaki bulunan kabileler şeyler. Kendi o kültürel bütünlükleri içinde kilitlenmiş ve donmuş durumdalar. Oradaki en küçük bir değişim o şeyi kültürü bütününde ortadan kaldırıyor. Orada bütün kavramlar, yani birçok kavram yok. Hani devlet kavramı yoktur, yasa kavramı yoktur. Ama onların yerine onlara biraz daha yakın olabilen şeyler vardır. Yani alt kavramlar vardır. Şimdi kavramsal, yani özgür bırakıldığında insan sonuna kadar gelişmesi gerekir diye bir varsayımda bulunabiliriz. Önemli olan o şeyi, potansiyeli özgür bırakabilmek ve gelişmesini engellememek. Yani ve kültürler de belli yapılar olduklarına göre belirli katı yapılar olduklarına göre değişimi bir noktada engel çekmek zorundalar ve dolayısıyla beylerin entelektüel gelişimlerine ancak belli bir sınıra kadar izin veriyorlar. Öyle diyebiliriz. Daha akıllı olmalarını istemezler. Çünkü o yapı o zaman yapının kendisi tehlikeye düşecek. Ve Atina'nın başına gelen o oldu. Yani Atina'da Atina törelliği tıkır tıkır işliyordu. Mükemmel bir törel yapı vardı. Mükemmel bir kent bütünlüğü vardı. Ama sofistler ve Sokrates o mitleri, Atina törelerini vesaire sorgulamaya başladıkları zaman o şey yapı çökmeye başladı. Yani insanlar putlara tapabilirler, Athena'ya, işte Apollon'a falan. Ancak onları sorgulamaya başlayıncaya dek hiçbir insan şeyi anlamamayı başaramaz. Yani bu taştır ve bu tin değildir. Bunu tapman aptallıktır dendiği zaman onu reddedebilecek bir insan olanak değiliz diyebiliriz. Diyebilir miyiz?
İnsanın
alışkanlıklarından,
inançlarından vazgeçmek çok zor bir şey.
Zor bir şey ama Atinalılar
vazgeçtiler. O da diyecek ki belki hani daha esrarengiz yani, bir şey sunuyorsunuz bana, hani bilinmeyen bir şey sunuyorsunuz. Buna inanmamı istiyorsunuz.
Güzel. Hristiyanlık ne zaman? Sezar'dan 50 yıl sonra, yani o Sezar'ın Galya Seferi'nden falan 50 yıl sonra ortaya çıktı. Sezar öldükten sonra ortaya çıktı. Ve 3. yüzyılda Roma İmparatoru Hristiyan oldu. Hı. Ve Hristiyanlar ne güçlüydüler ne de yüksek bir kültürleri vardı. Ama bütün o Yunan-Roma mitolojisini darmadağınık ettiler.
Yani bilinmeyen her zaman daha saygı uyandıran, daha önemsenen olmuştur. Bana bir tıp doktorunun söylediği gibi yani aspirin benzeri bir ilaç verdiğim zaman hani aspirin de versem ona ama bu doktor bir şeyleri anlamıyor, aspirin veriyor. Halbuki onun aynı içerikli bilmediği bir isimde bir ilaç verince ona saygı duyuyor. Yani aynı şey
hani,
Tanrı'yla da ilgili. Yani o da diyebilir ki o kişi de hani biraz daha hani üst akıllı olduğunu düşünürsek. Hani siz bana bu tasarımsal Tanrı'nın yerine mistik bilinmeyen hani aspirin benzeri benim hiç anlamadığım bilmediğim ismi olan bir şey getiriyorsunuz diyebilir.
Ama güzel. Ama o Tanrı'nın belli yüklemleri vardı. İsa'nın babasıydı. İşte tek Tanrı'ydı. Başka hiçbir Tanrı yoktu onun yanında. Yani o da bilinmeyen bütünüyle mistik bir tanrı değil. Tanrı gizemcilik de aynı, yani sufilik ve din aynı şey değil. Onu çok açık olarak ayırt etmek gerekir. Yani bilinmeme, tamam insanlara çekici geliyor ve pek çok
saygı uyandırıyor, evet, önemseniyor.
Ya, ama insana esas çekici gelen şey bilginin kendisi. Bilgi daha şey, ne derler ona, yani daha dar çekici.
Bilinmemek korku uyandırıyor.
Ve yani Hristiyanların tanrısı şey değil. Şimdi onun dindarların kendileri de ona bir yanıt vermekte güçlük çekiyorlar. Yani Tanrı bilinir mi bilinmez mi? Tanrı insan yeteneklerini aşar mı aşmaz mı? Aşkınsal mıdır değil midir falan. O tür şeyler dinsel adamları arasında ya da dinsel bilincin kendi içinde de var. Ama işin gerçeği bilinmeyen bir şeye tapmanın saçma olduğu. Bilinmeyen bir şeye inanmanın olanaksız olduğu. Değil mi? Yani mantık yani. Onu söylüyor.
Mantık
işte bilinmeyen... Yani
korktukları için aslında bilinmeyene korktukları için tapıyorlarmış.
Evet.
Yani şimdi... Eski uygarlıklarda öyle bilmedikleri işte gök tanrısı var çünkü bilmiyor yani o ya da işte güneşe tapıyor.
Şimdi
çünkü güçlü bir şey.
Bilmiyoruz ama hani semavi dinlerde aynı şey konuşuyoruz.
Tanrı konusu o da şey yani böyle kolayca çözümüne bağlanabilecek bir konu değil. Yani neden insanlar Tanrı gereksinimi duyuyorlar, neden ona ve nasıl onu şekillendir çünkü efsane değil yani bir kültürün gök tanrısıyla bir başkasının tanrı. Yani bunlar yani Yunanların tanrıları duysaldı ve fiziksel cisimlerden oluşuyordu o tanrılar. onlar onu simge olarak falan görmüyorlar. Yani bizim onlara bunlar simgeydi dememiz doğru değil. Daha sonra tanrılar duysallıktan arındırılmaya başladı. Bu şey İbrani tanrısı, Yahudi tanrısıyla başladı diyebiliriz orada. Ama o tanrılarda da insan, insansal yanlar var. Neyse, şimdi tanrı bilme ya da tanrı din felsefesine dönmeyen fazla mantıktan uzaklaşacak yoksa. Kavram, kavram aralığı içinde düşünülecek bir şey ve o aralık aralık konusunda kafamız şey mi açık mı? Yani tasarım dediğimiz şey kavramın bozuk biçimi, öyle diyebiliriz. Yani bir dediğimiz zaman ya da varlık dediğimiz zaman, varlık her şey var ama varlık hiçbiri değil onlar. Yani varlık bir soyutlama ve bir düşünce.
Her kavram soyutlanmaya müsait mi?
Evet. Her kavram, herhangi bir kavram. Devlet kavramı.
Her kavram o zaman arı olabilir. Nitelik
arı vardır. Arı olarak düşünebiliriz her kavramı.
Zaten kavramın
niteliği
arı olması.
Şimdi Platon ideallardan söz ederken bir de idealların kendi kopyalarına katılmalarından söz ediyor. Yani idealar, örneğin bir insan ideası var ve bütün insanlar o ideadan pay alıyorlar ya da o ideaya katılıyorlar. İdealına katılıyor diyor. O Platon'un idealar kuramında öyle. Şimdi varlık kavramını ya da biçim kavramını ya da cisim kavramını düşündüğümüz zaman istediğimiz hangi kavram olursa olsun. Cisim dediğimiz şeyler ve cisim kavramı arasındaki ilişkiyi nasıl anlayabiliriz? Ya da bir ve tekil şeyler arasındaki ilişkiyi nasıl anlayabiliriz? Her şey bir değil mi? Fiziksel her şey bir cisim. Cisim dediğimiz zaman uzayda ve zamanda olan özde kişiliği anlayabiliriz. Ya bir galaksi bir cisim mi?
Evet.
Çok büyük bir cisim, evet. Bir güneş ya da bir elektron, ona da cisim. Biraz zorlayarak da olsa diyebiliriz. Gerçi elektronlu cisim demek şey zor ama yine de partikül deniyor ya da parçacık deniyor yani.
Özdeksel bir şey.
Evet. Yani kavramlar, varlık kavramı her şeye katılıyor. Varlık kavramı, şimdi bir düşünceye cisim diyemeyiz. Cisim doğanın nesnelerini özgü bir anlatım ya da öyle orada oradaki bir kavram. Yani yerçekimi dediği kavramı doğada olan bir şey. Tin alanında yerçekimi yok. Tin alanında da çekim var. Var mı? Tin alanında çekme ya da itme var mı? Elbette var.
Aşk.
Ya da nefret.
Nefret.
Çekme bir ya da aşk demek. Karşıda öteki karşıdakinden de taşıyor. Yani şimdi kavramın kavram üzerine konuşuyorum. Cisim kavramı, bir kavram vesaire ne olursa olsun. Yani kavramlar kim ve doğal olanlar.
Cisim özdeğiyle farklı tutuyoruz.
Evet. Farklı. Neden farklı? Cisim uzay ve zamanda olan bir şey. Yani özdeğik kavramını düşündüğümüz zaman ne geldi en azından? Uzay ve zaman soyutluyor. Şimdi varlık her şeyde her şeye katılıyor. Özdek kavramı kavram olarak düşünürsek doğanın şeylerine katılıyor. Tüm şeylere, galaksiye katılıyor. En sonuncu elektrona kadar bütün özdeksel varlıklar varlık kavramının varlık kavramını içeriyorlar. Değil mi?
Özdek o zaman görüntüsü
durumda fenomenal
oluyor.
Varlık oluyor
sadece. Gerçek varlık
olamıyor. Ama varlık, özdek varlık taşıyor. Yani taşıyor. Niye taşımasın?
Arasındaki fark değil.
Ne?
Cisimler özdeğin.
Cisimler özdeğin farkını aynı şey değil. Özdek cismin şeyidir.
Özdek madde değil mi?
Madde. Madde cismin cismi aynı şey değil. Cisim kavramını doğa felsefesinde inceleyeceğiz aslında. Yani özdek ve cisim arasındaki fark onu şu an formüle edemeyeceğim.
Yani tahta, özdekte, masa, cisim gibi mi tahta düşünelim?
Cisim.
Yani
tahta da cisim olabilir. Yani cisim daha şekilsiz gibi mi? Ay, özdek daha şekilsiz gibi.
Cisme nesne diyebilir miyiz? Nesne diyebilir miyiz cisim?
Nesne de şey, ondan farklı bir kavram. Çünkü örneğin tinsel nesneler var. Tabii nesne kavramını burada inceleyeceğiz. Yani tinsel
ama nesneler. Özdek tinselin şeysi, o pozitif karşıtı değil mi?
Evet.
Çünkü tinsel ve özdeksel dediğimiz.
Doğa ve tin alanları. Yani o Hegel'in sınıflandırması şey hep sağlam hem kolaylaştırıcı. Yani doğa ve tin alanları özdek doğaya ait. Tin doğayı kapsıyor. Dolayısıyla tinsel olan her şey doğal olanın üzerine oturmak şartında.
İnsan özdek aslında eski Çin'deki maddeyi karşılıyor.
Yani maddi, manevi gibi düşünebiliriz.
O zaman şimdi cisimde biz de öğreniyoruz tabii. Öğreniyoruz herhalde. Cisimle de maddeyi
aslında
öyle
bir
şey. Ama demek ki bir şeyimiz var.
Evet. Bir anın karşı.
Böyle bir zaman geldi.
Özdeksel olmayan
şeylerden söylüyor. Evet. Düşünceler, duygular, kurumlar.
Özdek tinsel karşıtı mı? Çok sevdiğim. Kavram olarak.
Özdek
kavram olarak. Nasıl olacağımı artık bilemiyorum.
Biçimin karşıtı.
Biçimin karşıtı.
Hangisi? Cismin
karşıtı.
Doğa. Cismin karşıtı dediniz.
Doğa ve tamam. Tin. Karşıtlar.
Cismin karşıtı hangisi dediniz?
Özdek ve biçim.
Özdek, biçim, tin, doğa.
Ona karşıtlar.
Özdek, biçimin karşıtı mı?
Evet, evet.
Materiye. Metre. Köz. Substance köz.
Madde nasıl sınırlanmışız.
Saf. Şunlar neydi? Ayrıca şu bademli var.
Yani siz
aldığım
mesaj benim
şey. Ben de
yiyeyim.
Çok güzel. Tamam. Sınırlanmış olduk. Yani varlıkla başladığımızdan dediğiniz var. Biz bir yerlerde özgürlüğümüzü kaybetmişiz. Sonra geriye dönüp bir noktadan başlayacağız.
Bizim için öyle.
Yani bunu da güzel
görmek.
Çok güzel
görmek.
Doğru bir çizgi aslında yani yaptığımızı zannediyorum da.
Burada
sen yaratık
hatta
değil.
Gelenekten gelir. Geleneksel olan eğer özgür bırakılırsa o şeyden kendinden vazgeçer. Çünkü gelenek değişmemek demek. Konuştuk gelenek nedir? Sorgulandığı zaman biter. Onlar da insan, onlar da Homo sapiens. Yani kayın değişmesi çok zor.
Homo sapiens
Yani onlar alternatif bir parti ve değişime bir sınır getirecekler bunu alıştırdı.
Ama öyle yani olarak gelmiyor mu değişimimiz?
Bilmiyorum sınırın nerede olduğunu.
Hiç benim ben.
Ama düşünün yazı yani bir gazete pastron olup şimdi gazeteyi şey gibi düşünüyor sanki böyle bir atölye bir imalathane gibi düşünüyor.
Ben dün tesadüfen bir adam dinledim ona verdiği şeydi. Orada onu bir şey yaptılar, özür diler gibi bir şey.
Yok canım, ama hep yani söyleyip var. Sonra onu değiştiriyorlar. Açık etkilere bağlı olarak.
Yani orada despot yanı olduğu kesin, onu kimse reddedemez. Ama onun çevresinde o despotunu frenlemeye çalışan halkla ilişkiler kullanmıyor.
Fatih Altan da diyor ki, bütün başbakanlar aynı şeyi yapmışlar. Hiç olmazsa açık açık söylüyor ama bu bir savunu yani, olamaz yani. Açık açık cinayet işleyen, açık açık hırsız gibi helal olsun bak açık açık yapıyor demek.
Onu seçen halkın aklı. Halk hala seçiyor. Bu adam değişmedi. 10 senedir böyle ve ikinci kez seçiyor. Yani
halkın evet. Halkı son bir bakmak lazım.
Halkı sorgulamak
yani bu 40 bin %40 seçmenini aldatarak onlara yalan söyleyerek onlar oylarını almıyor.
Sol şerit halkımızı boşuna işgal ediyor. Sol şerit akmıyor. Akması lazım. Sol şeritte yani artık bir şekilde Deniz Baykal'ın işgal etmemesi lazım.
Yani son sürekli
şey gibi davranıyor Deniz Baykal hani profesyonel yönetici yaz saatlerini yapacak yani memur gibi davranıyor tam güzel konuşmasını yapıyor falan hani şimdi beyaz yakalı memur havasını ama değil yani işte şu değil yani
çok zor
Kılıçdaroğlu gelsin çok daha iyi
Kılıçdaroğlu da
isim böyle isim için
şey
demiyorum
yani.
Ya
Kılıçdaroğlu derse evet lakin
kadınlara getirmeyin böyle bir şey.
Yok ya onun Kürtçülüğünden çok bir zarar geleceğini zannetmiyorum. Yani bir insan Kürt olması da iyi bir şey. Yani Kürt oyları da başka yönlere kaymaması için Kürt olması iyi bir şey. Hani bir yaratıcı bir şey. Kaybim yaratıcı.
Belli bölgelerde başbakanı bir yerde padişah
onun için yapmak karşı o değil ki zaten.
Başbakan da işte indirmedi farklar işte. Ama yani demek ki öyle bir durum var.
Aslında indirin diye ama senin bir kötü bir adresi yok. İnsanlar ne diye nasıl bu aklıma başka bir yerde şey yapmak. Oylar.
Padişah'ın çok yaşaşığı kadar insanlar yaşamıyor yani ama kafalarında çok basit
bir
karakol
olmuş. Öyle mi? Yeni o zaman. Yeni bir şey.
Yani
bir
yerde
padişah çok yaşa diye karşılamışlar.
Ve şeyler yani o dönem
o da ya işte indirin o padişahı öyle şey olur mu demiş ama bence o yalancı bir
dinde var ya o dönemde var. Yani onun
mutlaka ben yaptık ki öyle yaptılar. Kimin aklına geçer padişah?
Yani
öyle bir
sene
önce
falan
öyle bir düşünce
demiyor
yani
bugünün
istiyor
her zaman
var
bir şeyler
zaten padişah kızı da alıyor gözünden beter gibi bir şeye gelecek sanki. Yani ya biz şimdi giderken gözüm dolduları vatandaşa nasıl daha iyi olması gerektiğini anlatıyor anlatıyor. Bunlar öyle yapmıyor. Bunlar, tabii bunlar öyle yapmıyor. Bunlar gidiyorlar aynı sofrada. O kötü, kirli de olsa. Bak ben de seninle oturuyorum diye. Oturuyorlar. Ve onlarla birlikte o ortamı paylaşıyorlar. En ufak bir şey katkıları da yok.
Eskiden sol kesimde
destek. Önce daha ilk bir davranış vardı.
Evet. Onları kaybı edilmiş. Yani solcuydu o. Hem de radikal solcuydu. Eylemci çevrede o mahallere.
Zaten
şimdi arada en büyük çağrılardan bir yazılacağınızı bu geçenlerde bir toplantımız oldu ya benim vardı orada bir belediyede çalışan bir arkadaşımız dedi ki nasıl dedi yani Anadolu'da belediyenin bayağı önemli bir noktasındaydı dedi ki her şey döneminde parti dalanda da sözende de Tayyip'te de herkes de bu hani İmar durumları, şunları bunları kendilerine göre yontma değişikliği hepsinde vardı. Şimdi bu dincilerin en büyük farkı bunu bizim üzerimize bırakmayıp mecliste kendileri hallediyorlar diyor. Yani yöntemleri
aslında diğerlerine göre biraz daha böyle hani akılcı mı değil?
Yukarıdan da sallıyorlar.
Necip kararı çıkardığı zaman yani, o imza atın zaten sorumluluğunu almış oluyor. Orada da meclis olduğu için şahsi kendi çıkarımı
kendine maalesef oluyor, ben yaptım oluyor.
Meclisteki adam onu kendine maalesef oluyor. İçerideki imza yaptan son bir şey mi?
Evet ama CHP zamanında, CHP zamanında yani o imza atan kişinin üzerinde çok baskı oluyormuş. Devrimi söylediği o zaman
metaları falan bu adamdan yaptı.
Öyle mi? Yani. Rüşvet yiyorlar. Rüşvet yiyorlar. Rüşvet yiyorlar. Rüşvet yiyorlar. Rüşvet alıyorlar. O rüşveti kimler tarafından paylaşılıyor?
Yani ben, ama önemli olan çıkan kararların o yanlış mı? Onu düşünecek. Önemli olan çıkarların olması. Çıkan kararlarla bazı insanların menfaat sağlayıp sağlamaması.
Bunlar klasik konular. Yani şimdi sen
ben size söyleyeyim Aziz Bey. Ben doğuş yapıdaydım. Büyük paralarla iş yaptım.
Bir başkası kayamıyorsun.
Ne oluyordu biliyor musunuz? Ne yapıyorlardı bunlar biliyor musunuz? Şahsi olarak konu istemiyorlardı. Çünkü bizden evet yani çok sarı yerde şurada burada işimiz oldu. Şahsi paraları şeye çevirmişlerdi. Derneklerine bağışlara, efendim çöp arabası al bilmem ne yap. Yani sen işin yaptırmak için. Yani bunu yani türünü değiştiriyor. Tabii türünü değiştiriyor. Yani hani cebime gel para koy diye değil de. Efendim şu projenin onaylanması için mesela bilmem kaç tane çöp arabası aldım. Şu derneğe şu parayı ver. Yani alıyor.
Yani bu yanlış. Bu da yanlış. Yani bu rüşvetten biraz daha farklı.
Çünkü senin hakkına imzayı almak. Yani bunu derneğe almak için bir şey vermek zorunda kaldın. Ama rüşvet veriyorsun demektir.
Şeyde, şimdi geldi bir haber vardı. Yunanistan'daki parasal bozukluğu, şu andaki yaşanan krizin asıl nedeni oradaki rüşvet diyorlar. Adam başına 1300 euro rüşvet verilmiş. Yani bunun Transparency International öyle bir örgüt var. Yunanistan nüfusu 15 milyon. Çarpın adam başına 1300 euro yaklaşık olarak 3000 lira yapıyor. 45 milyar falan yani muazzam bir rüşvet şeyi var. Çarkı var. Rüşvet verenler şeyler, işte ehliyetini hızlandırmak için ondan sonra bir iki şey daha var. Ben tıp sektörüne, sağlık hizmetine ilgili olarak bir de vergi geri dönüşlerinde kullanıyorlar.
AK Parti ne güzel yapmış. Bu Deniz Feneri olayı patlak vermeden önce geçen vergilendirme dönemi. Normalde gider gösteremezsiniz şeyi vakıflara yaptığınız. Çok net birkaç tane Deniz Feneri'de onlardan biriydi.
Evet. Öyle
dernek vardı, gidiyordunuz, veriyordunuz, normal gibi gider gösteriyordunuz.
Yani bu etikle ilgili bir şey. Bir halkın ahlakı bozuksa orada ekonomi işlemez, şirketler işlemez. Yani rüşvet verirsin, iyi projeyi çöpe atarlar, senin kötü projeni alırlar. Sonra da ne olur? O ev yıkılır ya da o köprü çöker falan. Yani rüşvet olmayan bir şey değil ama rüşvetin nerede olduğu, nerede olmadığı önemli. Norveç'te 1/1'dir. Ama Yunanistan'da 100 kişiden 13 tane, 6 küsur bin kişiye anket yapmışlar. Kabul eden, rüşvet teklif edildiğini kabul edenlerin %'si %13,5. İzleyenler de vardı bunların içinde. Ama İsveç'te
söylüyorlar
mı? Şimdi o sayfayı bulacağım. Yani Alman gazetesi. Ders bir yerine oraya.
Bana teklif edildi.
Vermek
de
almak
da suç. Bana teklif edildi.
Bir de Yunanistan'da bir sürü batıdan hani proje için çok paralar yağmış yani işte fizibiliteler falan doğru düz yapılmadan hani karşılığında hiçbir şey yapılmayacak. Habire para yağmış onları çiftçiler yemişler hani özellikle tarım sahasında. Ama işte aynı tip projelerden bir tanesi şey Büyükerşen Eskişehir'de istemiş. Ona göre ilk defa demişler ki yani sonradan kontrol edip bakmışlar ki Büyükerşen hani gerçekte kullanmış bunu hani. Yunanistan'ın falan hiçbir yerde hiçbir şekilde kullanmıyor. Habire hani batıda olduğu için oraya yağmış.
Hayal hayal.
Hayal habire paralar, projeler. Yani artık sayfa sayısına falan bakarak.
Evet.
Yani,
bak burada bütün rakamlı haber kendisi geldi. The Greeks paid an average of 1355 euro ödemişler. Last year for public services, kamu hizmetleri için. Yani neymiş? Driver's license. Ondan sonra construction permits, inşaat izni, getting admitted to public hospital, devlet kamu hastanelerine kabul etme ve manipulating tax returns. Transparency International yapıyor bu istatistiği. 2008'de diyor.
Average
var. En yüksek, daha yükseldi diyor. Ondan sonra Die Welt'e göre diyor. 400 kimin aldıklarını da hesaplıyorlar bunlar. 462 milyon devlet memurlarına, 325 milyon özel sektöre euro verilmiş rüşvet olarak. Şimdi yani bu
rüşvetin belgesi olur mu? Olur, kaydı olur.
Yunan bütçesi şu anda 112-117 açık veriyor. GDP'nin yani bu gayri safi milli hasılat dedikleri şeyin %12-117'si mi?
%12-117'si mi?
Yani üret.
Acaba bu bizim
gelir. Avrupa Birliği sınırlarının 4 katı.
Yani şu anki borç 1 milyar euro diye biliyorum.
Default. Yani şey yapacak, iflas edecekler.
İflas ettiler zaten de.
Arkadan İspanya gibi.
Yürüdük tutmaya çalışıyorlar. Yani sadece açıklama.
Kesin yaptılar, bütün halk sokağa dönmüştü. Hala hiç kimse...
Bir ülke iflas etti açıkçası.
Yani hiçbir şeyden vazgeçmeyi yetiyor
musun? Yok, benden. Bunun Türkiye açısından, yani Türkiye'yi konuşuyorduk ve burada ne kadar güçlü var. Yani bu oranlarda var ve çünkü bu ahlaksızlık, töresizlik yani etik düşüklüğü sonunda ekonominin işlememesini getiriyor. Yani senin aldığın malzemeler bozuyor, dolanlar gelmiyor, kötüs adamlar geliyor falan. Yani sistem kendi kendini çökertmeye başlıyor. Etik çürümeden
biz de biraz daha farklı.
Bu da o kadar ki Türkiye'de.
Biz de bu konu, yani ben çok reformunu çok onaylayıp kabul etmişim. Bu konu özel zamanında ne yazık ki çok meşrulaştırıldı.
Evet.
Yani hiç hoş değildi söylediği, bir tür onay verdi benim halkım ne yapacağım budur diye. Yani benim memurum dedi daha doğrusu, benim memurum ne yapacağımı bilir diyerek.
Halkı biliyor zaten, devlete bulaşmamak yani için elinden geleni yapıyor halkı. Yüzyıllardır öyle de. Şeyde çok fazla artık, yani çok açıklar bir de.
Şimdi,
ben bir olay yaşadım, hani şeyde, şantiyede Canan. Adam geliyor, görevini yapacak. Diyorsun ki sen usulüne, hani kanuna aykırı davranıyorsun. Bak seni savcıda şikayet ederim diyorsun, et ne olacak diyor. Ya peki edersem işte bak sen memuriyetin 650 okuyoruz biz de ona. Şimdi sıra bizde diyor. Bu kadar ben şeyden söylemiyorum, net birebir yaşadım ona.
Yeni mi bu?
Yeni yeni sıra şeyde büyük çekildi.
Sıra bizde mi? Nasıl?
Ana kentin bir şeyde.
Hayır bizim... Şey,
yani ne olacak diyor, söyle diyor, her şey yukarıdan ayarlanıyor, onları gönderiyorlar. Yani diyor ki biz neticede bir görev yapıyoruz. Hani usulsüz da olsa, hukuka aykırı da olsa benim arkam var diyor. Bunlar planlanıp geliyorum ben diyor, yani boş gelmiyorum. Sen bir hamle yaptığında onun cevabını alacaksın diyor.
Başlıyor
muyuz? Ama biz yaptık olmadı. Her şey hakikaten bitti.
Ben bir başka bir
uygun söyleyeyim.
Şeyden Cumhuriyet'e Birisi AK Parti şey, ilçeyi görevli birisi ayrılmak
istiyor. Yani evet yani.
Senin ama bütün defterlerinden kaç yıllık inceledik?
Ha benim cumhurbaşkanım.
Yani benim baskı oluşturmuyoruz ki kurduya başlamış göre kullanacağız.
O özel zamanında mı?
Yani bu şey bitirdi. Benim tabii ki çok ciddi tehdit olarak.
Niye oluyor? Niye oluyor? Eğitim boş mu?
Yani pişman olmuş.
Tabii biz de işte.
Tutamadı kendini.
Yani şey enteresan da böyle bir...
Boş boğaz yani adam... Gerçi deneyimli bir adam.
Şey işte dedim, boş Türkiye'de onun düşünmediği bir yok vardı diye. Düşünmek zorunda. O boşluğu bulup hamle yapıyorsunuz.
Değil mi?
Kafaları karışıyor en azından panikliyorlar. Ama hoş değil tabii.
Obama'nın yönetimleri şimdiye kadar bir sene geldi. Oldu değil mi? Ya da geçti. Bu soykırım şeyin sözcüğünü kullanmamışlar. Türkiye'yle ilgili olarak, Ermeniler'le ilgili olarak. Hiçbir ağzından kaçırmış. Hürriyetin öyle bir yerde oldu. Ya boş bulunmuyorlar.
Demokrasi
dedi. Kendi düşünerek konuşuyor. Farklı bir şey. Evet, başlayalım. Şimdi, tamam.
Ha, ben içim
sorumlu. Arada şey yapabilirsin, dolaştırabilirsin, zoomlayabilirsin, zoomlamayı falan biliyorsun. Yok, şey değil, bir sakıncası yok. Yani daha artistik şeyler yapabilirsin.
Zaten
bir şey yapalım. Stop yeni dosya olarak başlıklar. Çünkü bu başında kalmasın. Eğer kapıyı açabilirsen iyi olur. Yani yeni bir dosya. Tamam.
Çekildi.
Bunu çıkaralım.
Onu şey, kamera arkası.
Kamera arkası.
Stop payı. Yani şey,
kamera arkası. Stop payı.
Evet.
Rekor.
Ama
demin
kaydettim.
Demin
kaydettim.
Ben açmıştım tam
çıkardım. Onları
kamera
arkasında
çekildi.
Ama varoluşçu insan özüne reddettiği için, o varoluşçu için özge bir şey yok. Öz, onun